Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 42.
Ana bütün kasları gerilmiş bakıyordu. Hepsini olduğu gibi görmüş olan gözleri hala inanmıyordu. Öyle korkunç, güç sandığı kaçış inanılmayacak bir sürat, çeviklik içinde olup bitmişti. Sokakta artık Rebin görünmüyordu. Yalnız uzun bir pardüsü giymiş, kadife kasketli bir erkekle küçük bir kız çocuğunun geçtiği görülüyordu. Gardiyanlardan üçü şimdi hapishanenin kenarında gözükmüşler, birbirine sokularak elleri havada koşuyorlardı. Askerlerden biri onlardan yana koştu, öbürü atla oynuyordu. Ana çevresinde her şeyin kımıldadığını, titrediğini sanıyordu. Düdük sesleri havayı çınlattı. O zaman ana artık kendisini tehdit eden tehlikeyi anladı. Korku içinde mezarlığın duvarını izleyerek, bir yandan da gardiyanları inceleyerek yürümeye başladı. Onlar koşarak askerlerle birlikte hapishanenin öteki köşesinden dönüp gitmişlerdi. Bu sırada pek iyi tanıdığı hapishane baş gardiyanını gördü. O da göğsü bağrı açık, ötekilerin gittiği yana koşuyordu. Polisler geldi, halk birikti. Rüzgar sanki yapılan işlerden hoşnutmuş gibi yine esmeye başlamış, yüreği bütün gücüyle sarsıyor, Pelagi'nin kulağına belirsiz, yarısı yitik konuşma parçaları getiriyordu. Hala orada mı? Merdiveni mi söylüyorsun? Hay Tanrı canını alsın. Yine düdük sesleri duyuldu. Şimdi bu gürültü, bu kargaşalık anayı sevindiriyor, kendi kendisine demek isteseydi pek güzel başarabilecekti dedi. Birden duvarın bir köşesinden karşısına birkaç polis çıkıverdi. Birisi dur diye bağırdı. Biraz önce buradan sakallı bir adamın geçtiğini gördün mü? Ana eliyle tarlayı göstererek evet bu yana doğru dedi. Begorov koş, düdük çal, çok oldu mu? Belki bir dakika. Ne var ki bu konuşma bir düdük sesi arasında gitti. Polis karşılık beklemeksizin başı yere eğik, ağzında düdük, eli bahçeleri göstererek arkadaşıyla dönmüş toprak üzerinde bütün hızıyla koşmaya başladı. Ana bir süre gözleriyle onu izledi, sonra eve döndü. Özel olarak hiçbir şey düşünmemekle birlikte sıkılıyor, içinde bir acı duyuyordu. Kente yaklaştığında bir araba kendisini durdurdu. Başını çevirip arabaya baktı. İçinde kumral bıyıklı, yorgun solgun birisi vardı. O da kendisine baktı. Bu Nikola'dan başkası değildi. Nikola anayı karşılarken pek hoşnut içini çekiyordu. Size bir şey olmadı ya, anlatınız bakalım nasıl oldu? Sanırım başardık. Ana en küçük ayrıntıya dek her şeyi anımsamaya çalışarak kaçışı anlattı. Sanki inanılmaz bir öykü anlatıyor gibiydi. Nikola ellerini ovuşturarak görüyor musun dedi, bizim şansımız varmış. Ancak sizin için çok korktum. Derecesini anlayamazsınız. Sonra sakın Pavel'in yargılanmasına üzülmeyiniz. Yargılama ne kadar çabuk olursa Pavel'in kurtulması da o kadar yaklaşmış olur. Belki daha Sibirya'ya giderken yolda kaçmayı başarmış olur. Verilecek cezaya gelince o belli oldu. Nikola yargılanmayı anlatmaya başladı. Ana Nikola'nın bir şeyden kaygılandığını, bunun için kendisine güven vermek istediğini seziyordu. Herhalde siz benim mahkemeye bir dilekçe vereceğimi sanıyorsunuz. Nikola sanki kendi kendisine saldırılmış gibi ellerini ovuşturarak karşılık verdi. Ne söylüyorsun? Usuma bile getirmedi. Korkuyorum. Evet korkuyorum. Bilmiyorum neden korkuyorum. Bir an sustu, sonra ara sıra bana öyle geliyor ki Pavel ile eğlenecekler, onu aşağılayacaklar. Hele şu köylüye, köylü çocuğa bakın, söyle bakalım ayol ne keşfettin diyecekler. Pavel de onuruna düşkündür, onlara karşılık verir ya da Andre onlarla alay eder. Ah bizimkiler, hepsi onlar öyle haksever, ateşli ki. İşte bunları düşündükçe kendi kendime diyorum ki, eğer böyle bir şey olursa o zaman öyle mahkum edilecekler ki kendilerini bir daha görmek olanaksızlaşacak. Nikola karanlık bir durumda sakalını karıştırarak susuyordu. Kafamın içinden bu düşünceleri söküp atamıyorum. Düşünüyorum, yargılama gerçekten pek korkunç bir şey. Yargıçlar her şeyi birer birer inceleyecekler. Her şeyi anlamaya çalışacaklar. Benim için verilecek ceza değil, geçecek yargılama korkunç görünüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ana görüyordu ki Nikola onun duyduğu bu üzüntüyü, korkuyu anlamıyordu. O zaman düşüncesini anlamak uğruna daha çok güçlük çekiyordu. Yargılama gününe dek geçen 3 gün içinde ananın içindeki korku duygusu her saat biraz daha arttı. En sonra dördüncü gün mahkemeye giderken bu korku ağır bir yük gibi onun omuzlarına çöktü, onu iki büküm etti. Sokakta eski bir komşuya rast geldi. Durgunca eğilerek aldığı selama karşılık verdikten sonra büsbütün korkarak kalabalık içine karıştı. Mahkemede yargılamaları yapılacakların ailelerine rast geldi. Herkes bitkin, üzgün bir sesle yavaş yavaş birbirlerine acılarını anlatıyordu. Çevresinde bir takım konuşmalar olduysa da ana bunları bir türlü anlamıyordu. Bu gürültüden, kargaşalıktan öyle bir acı duygu yükseliyordu ki ana bunu anladıkça daha çok acı duyuyordu. Sizov anaya yanında bir yer göstererek otur dedi. Oturdu. Giysisinin buruşukluklarını düzelterek çevresini gözden geçirmeye başladı. Gözlerinin önünde bir hayal gibi yeşil, kırmızı, sarı kurdeleler, lekeler, çevreye pırıltılar saçan ince şeritler görüyordu. Yanında oturan kadın ona, "Oğlum benim oğlumun mahvına yol açtı," dedi. Sizov üzgün bir sesle, "Sus Natali," diye konuşmasını önledi. Ana yanına baktı. Bu kadın Samaylov'un annesiydi. Biraz ötede dazlak başı, yelpaze gibi açılan bir sakalla parlayan yüzü, önüne eğik gözleri, titreyen sakalı ile onun babası bulunuyordu. Çatının ta tepesinden salona bulanık bir ışık giriyor, pencerelerden yoğun bir kar yağdığı görülüyordu. İki pencerenin ortasında çarın resmini gösteren büyük bir tablo vardı. Tablo pek süslü bir çerçeve içine konmuş, önünde hemen hemen salonun bütün genişliğini içeren yeşil bir çuha ile örtülmüş bir masa vardı. Masanın sağında bir parmaklığın arasındaki iki sıra tahtadan kanepe, salonda da iki sıra koltuk dizilmişti. Mübaşirler yeşil kollu parlak düğmeli giysileriyle bir yandan bir yana gidip geliyorlar, havada hala boğuk fısıltılar uçuşuyordu. Bilinmeyen bir köşeden eczanelere özgü belirsiz bir koku geliyordu. Renkler, parıltılar gözlerini kamaştırıyor, soluk alırken çevreden yayılan kokular ciğerleri dolduruyordu. Birden biri ayağa kalktı, yüksek sesle bir şeyler söylemeye başladı. Onunla birlikte herkes ayağa kalkmıştı. Ana da Sizov'un koluna dayanarak üzgün doğruldu. Soldaki köşeden büyük bir kapı açıldı. İçeriden gözlerinde gözlük, bacakları titrek yaşlı bir adam çıktı. Küçük kranta yüzü üzerinde uzun favoriler titriyordu. Bıyıksız üst dudağı ağzının içine girecek gibiydi. Elmacık kemikleri çıkık, çenesi ve üniformasının yakalığı üzerine düşüktü. Denilebilir ki yaşlı adamda boyun adına bir şey yoktu. Yaşlı adam yuvarlak pembe porselen yüzlüydü. Bir gencin yardımıyla yürüyor, onların arkasından üniformalarıyla üç kişi daha, arkadan da üç sivil geliyordu. Masanın çevresinde uzun uzadıya görüştükten sonra oturdular. Her şey yerli yerine geldiğinde, üniformasının düğmeleri açık, tülsüz yüzlüsü şişkin dudaklarını güçlükle kımıldatarak yaşlı adama dalgın bir şeyler söyledi. Yaşlı adam kımıldamadan dinliyordu. Ana yaşlı adamın gözlüklerinin altından renksiz iki küçük leke görüyordu. Dar bir yazı masasının başında uzun boylu, iri yarı birisi öksürerek bir takım kağıtlar karıştırıyordu. Yaşlı adam titreyerek öne doğru eğildi, konuşmaya başladı. İlk sözcükleri anlaşılır bir biçimde söylenmişti. Sonrakiler yaşlı adamın ince cansız dudakları arasında duyulmayacak derecede zayıf çıkıyordu. "Bildiririm ki..." Sizov dikkatlice ananın kolunu dürterek ayağa kalktı. "Dikkat!" Parmaklığın arkasından bir kapı açıldı. Bir er göründü, sonra Pavel, Andre, Fedya Mazin, Kosev kardeşler, Bukin, Samoylov, arkalarında da tanımadığı beş genç birer birer çıktılar. Pavel gülümsüyordu. Andre anayı başıyla selamladı. Onların gülümseyişleri, yüzleri, canlı duruşları, salonu dolduran ağır başlılık ve büyüklüğü kırmış, şimdi ona biraz da parlaklık vermişti. Üniformaların çalımlı parlaklığı söner gibi olmuştu. Ananın içine bir dirim gücü, bir güven gelmiş, onun içine düştüğü acıdan biraz olsun kurtarmıştı. Ananın arkasında şimdiye dek sesi çıkmayan kanepelerden ağır bir uğultu ile alınan selamlara karşılık verildi. Ana Sizov'un fısıldadığını duydu, hiç de korkuları yok. Sağ yanında Samoylov'un annesi hıçkırıklara boğulmuştu. Azarlayıcı bir ses yükseldi, "Susun!" Yaşlı adam, "Uyarıyorum," dedi. Pavel ile Andre yan yanaydılar. Sonra birinci sırada Mazin, Samoilov, Gosev kardeşler oturmuşlardı. Andre sakalını kestirmişti. Bunun yerine bıyıkları uzamış, yorgun yüzünü kedi başına benzetmişti. Yüzünün anlamı da değişmemişti. Ağzının kıvrımlarında bir acılık vardı. Bakışları karanlıktı. Mazin'in üst dudağı iki üzüntü çizgisiyle gölgelenmiş, yüzü kabarmıştı. Samoilov eskisi gibi yine tuvaletine dikkat etmişti. İvan Gosset'in dudaklarında yine o geniş gülümseyiş vardı. Sizov başını yere eğerek "Fedya, Fedya" dedi. Ana çok kolay soluyordu. Kulaklarını yaşlı adamın sözlerine vermiş, onun üniformasını, yakasından ayrılmayan başıyla sanıkları sorguya çekmesini bekliyordu. Oğlunun vereceği yalın soğukkanlı karşılıkları dinlemeye hazırlanıyordu. Öyle sanıyordu ki yargıçlar kötü, zalim insanlar değillerdi. Onların nasıl bir ruhta olduklarını anlamak için dikkatle yüz çizgilerini gözden geçiriyor, incelemeleri derinleştikçe içinde yeni bir umut güneşi doğduğunu duyuyordu. Porselen yüzlü adam tasasızca bir belge okuyordu. Sesi salonu dolduruyor, halka sıkıntı veriyordu. Dört avukat hararetli bir sesle sanıklarla konuşuyordu. Yaşlı adamın sağ yanında göbekli, küçük gözleri içeriye çekik bir yargıç vücuduyla bütün koltuğu dolduruyordu. Solunda da sırtı kamburlaşmış, kızıl bıyıklı, soluk yüzlü birisi vardı. Gözleri yarı açıktı. Başını koltuğun arkalığına dayamıştı. Savcıda bir yorgunluk, bir bezginlik, bir can sıkıntısı vardı. Üyelerin arkasında bir takım adamlar daha vardı. Pavel'in sesi yükseldi. Burada ne katil ne de suçlu var. Salt, zalimler, mazlumlar. Çevreyi bir sessizlik kapladı. Birkaç saniye ana bir kalemin kağıt üzerinde yarattığı sesten, kalbinin çarpıntısından başka bir ses duymadı. Başkan bir şeyler dinlemek için beklemek istiyormuş gibiydi. Üyeler kımıldamadı. O zaman, evet, Andre Nahotka, doğruyu açıklayınız. Birisi fısıldadı. Kalk, kalkınız. Andre yavaşça ayağa kalktı. Yaşlı adamı tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Küçük Rusyalı omuzlarını kaldırarak şarkı söyler gibi uyumlu sesiyle, neden doğruyu kendimi suçlu bulacakmışım? Dedi. Ne bir insan öldürdüm ne de bir şey çaldım. Yalnız bütün insanların birbirini soymalarından, birbirlerini öldürmelerinden başka bir şey olmayan bu yaşam biçimini benimsemiyorum. Yaşlı adam büyük bir çabayla kendini toplayarak akıcı bir konuşmayla ya evet ya hayır diye yanıt veriniz. Ana arkadan bir coşkunluk yükseldiğini duydu. Sizov anaya görüyor musun nasıl karşılık veriyorlar dedi. Evet. Fedya ayağa kalkarak sadece hayır vermeyeceğim dedi. Yüzü heyecandan kızarmış, gözleri parlıyordu. Sizov üzgünce ah dedi. Ben avukat istemem çünkü karşılık vermek istemiyorum. Sizin yargınızı kanunsuz olarak tanıyorum. Siz kimsiniz? Bizi yargılama hakkını halk mı verdi? Hayır, size o böyle bir hak vermedi. Ben sizi tanımıyorum. Oturdu. Ateş saçan yüzünü Andre'nin kolunun arkasında sakladı. İri yarı üye başkanın kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. Solgun yüzlü üye de sanıklara hızlı bir göz attıktan sonra elindeki kurşun kalemiyle önündeki kağıda bir şeyler yazdı. Öbür üyelerde de türlü davranışlar görüldü. Başkan soğuk bir sesle konuşmaya başladı. Dört avukat dikkatle dinliyordu. Fedya hep gülümseyen yüzünü Andre'nin kolunun arkasında saklıyordu. Sizov ananın kulağına eğilerek ''Bunu gördün mü?'' dedi. ''Hepsinden iyi söyledi.'' ''Ah çapkın!'' Ana anlamaksızın güldü. Bütün bunlar onun için biraz sonra kuşkusuz bütün dinleyicileri ağırlığı altında ezecek olan olayın gereksiz, zorunlu bir başlangıcından başka bir şey değildi. Pavel'in, Andre'nin serin kanlıca verdikleri karşılıklarda öyle bir yüreklilik güven vardı ki bu sözler bir mahkeme karşısında değil de kendi evlerinde söylenmiş sanılabilirdi. Fedya Mazi'nin gençlere özgü bir coşkunlukla gösterdiği taşkınlık ona biraz eğlenceli gibi geliyordu. Salonda içten bir yüreklilik, gençlik duygusu doğuyor gibiydi. Ana arkasında duyduğu kımıltıları, fısıltıları düşündükçe bu durumda yalnız kendisinin olmadığını anlıyordu. Yaşlı adam sordu, ''Siz ne dersiniz?'' Savcı bir eliyle masasına dayanarak ayağa kalktı. Çabuk çabuk bir takım sıyılardan söz ederek konuşmaya başladı. Sesinde korkunç denecek hiçbir şey yoktu. Yine de ana onu dinlerken kalbine bir hançer saplanmış gibi oldu. Bu seste belirsiz bir düşmanlık duygusu seziyordu. Bu sezgi ele geçirilmez bir kütle halinde gittikçe büyüyordu. Ana yargıçlara karşı saygı duyuyorsa da onları anlamıyordu. Onlar da ananın beklediğinin tersine Pavel'e, Andrei'ye, Fedya Mazin'e karşı öfkelenmişler, acı sözcükler kullanmamışlardı. Anaya öyle geliyordu ki sordukları her soru kendileri için önemli değildi. İstemeye istemeye sorular sorup bin türlü çabayla yanıtlar gibiydiler. Hiçbir şey onlar için ilgi çekici değildi. Sanki her şeyi önceden biliyorlardı. Şimdi jandarmalardan biri onların önünde alçak sesle konuşuyordu. Herkes Pavel Vlasov'un başlıca kışkırtıcı tanımada birliktir. İri yarı üye sordu. Ya Andre Nahotka? O da. Avukatlardan biri kalkarak bir saniye izin verir misiniz dedi. Anaya öyle geliyordu ki üyelerin hepsi de hasta gibiydi. Yüzlerinde, seslerinde, durumlarında açıkça bir yorgunluk, tembellik vardı. Pek iyi görüyordu ki her şey kendilerine karşıydı. Üniformalar, salon, jandarmalar, avukatlar, koltuklarında oturmak, sormak, dinlemek zorunluluğu, her şey pelage yüksek mevki sahibi insanlara pek az rastlamıştı. Birkaç yıldan beri de böylelerine hiç rastlamaz olmuştu. Bundan dolayı şimdi üyelerin yüzlerinde anlaşılmaz bir şey, bir yenilik, bir değişiklik, korkunç olmaktan çok acınası bir durum seziyordu. Şimdi kendisinin iyi tanıdığı sarı yüzlü subay konuşuyordu. Sözcükleri ballandırarak Andrei ile Pavel'den söz ediyordu. Ama onu dinlerken kendi kendine, zavallı, sen de çok şey bilmiyorsun dedi. Şimdi ana orada parmaklığın arkasında oturanlar için bir korku duymuyordu. Kalbindeki acıma, şefkat, salt onlara ilişkin kalmıyor, tersine herkes onun kalbini tatlı bir aşk ile, acıma ile dolduruyordu. Bu genç gürbüz adamların hepsi de duvarın karşısında bir köşeye oturmuşlar, tanıkların, savcının tartışmalarına hemen hemen hiç de önem vermiyorlardı. Ara sıra içlerinden birisi dudaklarında aşağılayıcı bir gülümseyişle arkadaşlarının kulaklarına eğilerek bir şeyler fısıldıyordu. Andrei ile Pavel hemen hemen durmadan avukatlardan birisiyle konuşuyorlardı. Onlardan birini ana bir gün önce Nikola ile birlikte görmüş, Nikola ona arkadaş demişti. Mazin öbürlerinden daha coşkunca onların sözlerini dinliyordu. Arada sırada Samoylov, Ivan Gosef'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Ana hala kendisini kaplayan düşmanlık duygusunu anlamayarak onu açıklayacak sözcük bulamıyor, bakıyor, ölçüştürüyor, düşünüyordu.
Ayrım sonu.